Ayrım 5.
Sayfa 58. En sonunda yapının bu kesiminde hüküm süren mutlak sıkıcı sessizlikten sıyrılarak birçok seslerin uğultusunu duyduk. Biraz sonra içinde 9'dan 20'ye kadar her yaşta bir sürü kız bulunan geniş uzun bir odaya girdik. Odanın her bir ucunda çam tahtasından kocaman ikişer masa vardı. Her birinin üzerinde bir çift mum yanmaktaydı. Kızlar da bu masaların çevresindeki sıralara oturmuşlardı. Mumların ölgün ışığında bu kızlar sayılamayacak kadar kalabalık göründü gözüme. Oysa gerçekte 80'den çok değillerdi. Hepsi de birbirine eş, garip biçimli, kahverengi kaba kumaştan entariler giymiş, önlerine upuzun önlükler bağlamışlardı. Ders çalışma saati olduğu için kızlar bir gün sonraki ödevlerini hazırlamakla uğraşıyorlardı. Biraz önce duyduğum uğultu onların hepsinin birden derslerini mırıldanarak yineleyişlerinden kaynaklanıyormuş. Bayan Miller bana kapı yanında bir sıraya oturmam için el etti. Sonra o uzun odanın baş köşesine ilerleyerek sınıf başları, ders kitaplarını toplayın kaldırın diye seslendi. Dört ayrı masadan uzun boylu dört kız ayağa kalktılar, kitapları toplayarak kaldırdılar. Bayan Miller gene buyruk verdi. Sınıf başları, yemek tepsilerini getirin. O uzun boylu kızlar dışarı çıktılar. Bir süre sonra her birinin elinde bir tepsi geldiler. Tepsilerin üzerinde, tabaklar içinde ne olduğunu anlayamadığım bir şeyler, bir sürahi, su, bir de bardak duruyordu. Tabaklar kızlara dağıtıldı, susayanlar bardakları ortaklaşa kullanarak su içiyorlardı. Sıram gelince ben de içtim. Çünkü susamıştım ama yorgunluktan, heyecandan yiyecek halim kalmadığı için yemeğe dokunmadım. Yalnız şimdi bunun ince bir yulaf çöreğinden ibaret olduğunu görebiliyordum. Yemek bitince Bayan Miller dualar okudu, kızlar ikişer ikişer yukarı çıktılar. Artık yorgunluktan bitik durumda olduğum için yatak odasının nasıl bir yer olduğunu ayrımlamadım bile. Yalnız aşağıdaki sınıf gibi upuzun bir odaydı. O gecelik Bayan Miller'ın yatağını paylaşacakmışım. Soyunmama da yardım etti. Yattığım zaman uzun bir sıra oluşturan yataklara baktım. Her yatağa çarçabuk iki kız girip yatıyordu. Odanın tek ışığı 10 dakika içinde söndürüldü. Sessizliğin zifiri karanlığın içinde uyuyakalmışım. Gece çabuk geçti. Öyle yorgundum ki rüya bile görmedim. Yalnız bir kez uyandım. Rüzgarın çılgın gibi estiğini, yağmurun sağanaklarla yağmakta olduğunu duydum. Bayan Miller gelip yanıma yatmıştı. Gözlerimi bir daha açtığımda yüksek sesle bir çıngırak çalıyordu. Kızlar kalkmış giyinmekteydiler. Şafak henüz sökmemiş olduğu için odayı bir iki lambanın ışığı aydınlatmaktaydı. Ben de istemeye istemeye kalktım. Acı bir soğuk vardı. Titremekten doğru dürüst giyinilemiyordu. Ama elimden geleni yaptım. Başıboş duran bir leğen ibrik bulunca da yıkandım. Bu pek çabuk olmadı çünkü odanın ortasında sehpalar üzerinde duran leğen ve ibriklerden her altı kıza bir tane düşüyordu. Çıngırak yine çaldı. Herkes ikişer ikişer sıra oldu. Böyle sıralarla merdivenlerden indik, ölgün mum ışığıyla aydınlatılmış soğuk dersliğe girdik. Burada Bayan Miller gene dualar okudu, sonra sınıflar yerlerine diye seslendi. Derslikte birkaç dakika curcuna hüküm sürdü. Bu arada Bayan Miller durmadan susun, yavaş diye bağırıyordu. Ortalık yatıştığı zaman bütün kızların derslikteki dört masanın başına konmuş olan birer sandalyenin önünde birer yarım daire oluşturmuş olduklarını gördüm. Her kızın elinde bir kitap vardı. Masaların üzerinde henüz boş duran sandalyelerin önünde İncil'e benzer kocaman birer kitap duruyordu. Şimdi dersliğe kalabalığın yarattığı alçak belirsiz bir mırıltıyla dolu bir sessizlik çökmüştü. Bayan Miller bir sınıftan öbürüne giderek bu mırıltıyı susturmaya çalışıyordu. Uzakta bir yerde bir çıngırak çaldı. Bunun hemen ardından da içeriye üç hanım girdi. Her biri bir masanın başına geçerek sandalyeye oturdular. Dördüncü sandalyeye de Bayan Miller geçti. Kapıya en yakın olan bu masanın başına çocukların en küçükleri toplanmıştı. Beni de bu ilk sınıfa çağırdılar. En arkaya oturttular. Ders başladı. Günlük ödev yinelendi. Sonra İncil'den sureler, ayetler okundu ki bu bir saat sürdü. Bu iş bittiğinde şafak sökmüş bulunuyordu. O hiç yorulmak bilmeyen çıngırak bir dördüncü kez çaldı. Sınıflar gene sıra sıra yemekhaneye götürülerek kahvaltı masalarına oturtuldular. Yemek yiyeceğimizi anlayınca öyle bir sevindim ki bir gün önce hemen hemen hiçbir şey yememiş olduğum için şimdi açlıktan hasta gibiydim. Yemekhane basık tavandı, karanlık, kocaman bir odaydı. İki uzun masanın üzerine dizilmiş taslardan sıcak bir şeylerin dumanı tütmekteydi. Yazık ki bu dumanların kokusu hiç de iştah açıcı değildi. Kokuyu her alanın hoşnutsuzlukla yüz buruşturduğunu gördüm. İlk önce oturan en yüksek sınıfın öğrencisi uzun boylu kızlardan rezalet, çorbanın gene dibini tutturmuşlar diye fısıltılar yükselmeye başlamıştı. Bir ses susun diye bağırdı. Bu Bayan Miller değil de
asıl öğretmenlerden biriydi. Şık giyimli olmakla birlikte biraz somurtkan duran, ufacık esmer bir hanımdı. Bu kadın masalardan birinin başına geçti, öbür masanın başına da daha tombul bir hanım oturdu. Gece gördüğüm hanımı gözlerimle boş yere arıyordum, görünürlerde yoktu. Benim oturduğum masanın ayak ucunda Bayan Miller, öteki masanın ayak ucunda da garip, yabancı görünüşlü, yaşlıca bir kadın oturuyordu. Bunun Fransızca öğretmeni olduğunu sonradan öğrendim. Uzun bir dua okundu, ilahi söylendi, sonra bir hizmetçinin öğretmenler için çay getirmesiyle kahvaltıya başlandı. Kurt gibi aç, açlıktan da artık yarı baygın durumda olduğum için önümdeki çorbadan tadınamadığını aldırış etmeksizin birkaç kaşık içtim. Gel gelelim ilk açlığım geçince tabağımdaki şeyin iç bulandırıcı bir lapa olduğunu ayrımsadım. Dibi tutmuş çorba da yanık patates gibi berbat bir nesnedir. İnsan açlıktan ölse bile birkaç kaşık yedikten sonra kusacağı gelir. Kaşıklar ağır ağır kalkıp iniyordu. Kızların çorbayı tattıklarını, yutmaya çabaladıklarını görüyordum. Ama her biri de bu çabadan hemen vazgeçti. Daha kimse kahvaltı etmeden kahvaltı sona ermişti. Bize nasip olmayan nimetler için şükran duaları okunduktan sonra bir ilahi daha söylendi. Yemekhaneden dersliğe aktarma yapıldı. Yemekhaneden en son çıkanlardan biri de bendim. Öğretmenlerden birinin çorba taslarından birini alıp tadına baktığını gördüm. Öğretmen hanım öteki öğretmenlere baktı. Hepsinin yüzünde hoşnutsuzluk okunuyordu. Sonra işlerinden biri o tombul olanı, ''Berbat bir şey, ne ayıp!'' diye fısıldadı. Ders çeyrek saat sonra başladı. Bu 15 dakika süresince ders odasında şahane bir curcuna koptu. Anlaşılan bu çeyrek saat boyunca yüksek sesle konuşup gülüşmeye izin vardı. Kızlar da bu ayrıcalıktan yararlanıyorlardı. Bütün laf biraz biraz önceki kahvaltı üzerineydi. Herkes çorbayı yerin dibine batırmakta birlik olmuş gibiydi. Zavallılar. Ellerindeki tek avuntu buydu. Odada Bayan Miller'dan başka öğretmen yoktu. Büyük kızlardan birçoğu onun çevresini almış, ciddi, asık yüzle konuşuyorlardı. Laf arasında kaç kez Bay Brocklehurst adı geçti. Bayan Miller bunu duyunca paylar gibi başını sallıyordu ama kızların yaygın öfkesine gem vurmaya pek kalkmıyordu. Besbelli o da paylaşıyordu bu öfkeyi. Ders odasındaki saat 9'u vurunca Bayan Miller kızların yanından ayrıldı, odanın ortasına giderek ''Susun, herkes yerli yerine'' diye bağırdı. Disiplin kendini gösterdi. O hayhuy içindeki kalabalık 5 dakikada düzene girdi. Babil Kulesi'ni andıran gevezelikler bir sessizliğe gömüldü. Öğretmenler de yerlerini almışlardı ama gene de herkes bir şeyler bekler gibiydi. Odanın iki duvarı boyunca uzanan sıralara dizilmiş 80 kız kımıldamadan dimdik oturuyorlardı. Tuhaf, hatta gülünç bir görünüşü vardı bu topluluğun. Her kızın saçı arkaya doğru taranmıştı. Kimse de tek bir lüle bile yoktu. Yüksek dar yakalıklı kahverengi elbiseler giymişler, önlerine de iş torbası niyetine torba cepler asmışlardı. Hepsinin de ayağında yün çorap, maden tokalı köy işi kunduralar vardı. Bu kılığa bürünmüş 80 kızdan en az 20'si yetişkin kızlardı. Bu kılık onların üzerinde hiç de iyi durmuyor, en güzellerine bile bir acayiplik veriyordu. Bir yandan kızları seyrederken ara sıra da öğretmenleri süzüyordum. Hiçbiri tam olarak hoşuma gitmemişti. Tombul olanı biraz kabaca, esmer olanı biraz sertçe, yabancıya benzeyeni soğuk, acayipti. Bayan Miller'a gelince zavallıcık, morarmış, çökmüş, bitkin bir görünümü vardı. Gözlerim böyle yüzden yüze dolaşıp dururken bütün kızlar aynı zamanda yaylarına basılmış gibi ayağa kalktılar. Ne olmuştu? Bir buyruk falan verildiğini duymadığım için şaşırmıştım. Ben daha ne olduğunu anlamadan kızlar gene yerlerine oturmuşlardı bile. Ama şimdi bütün gözler bir noktaya çevrilmiş olduğu için ben de o yana baktım. O gece beni karşılamış olan kadını gördüm. Uzun odanın öbür ucundaki ocağın önünde durmuş, odanın iki ucunda da birer ocak vardı çünkü. Ciddi bakışlarla sessiz kızları süzüyordu. Bayan Miller ilerleyerek ona bir şeyler sordu. Aldığı karşılık üzerine gene yerine oturduktan sonra üst sınıf başı yer yuvarlaklarını getir diye buyurdu. Kız bu buyruğu yerine getire dursun. Yeni gelmiş olan hanım yavaş yavaş odanın öbür başına doğru yürüdü. Onun bu gidişine takılan bakışlarımdaki tapınmaya benzer hayranlık hala içimdedir. Şimdi böyle gündüz aydınlığında bakınca görmüştüm. Bu hanım uzun boylu, beyaz tenli, pek biçimli bir kadındı. Kalemle çizilmiş gibi ince uzun kirpiklerle çevrili iyilik dolu koyu ela gözleri o geniş alnının beyazlığıyla çelişiyordu. Çok koyu kestane rengi saçları da günün modasına göre şakaklarının üzerinden yuvarlak lülelerle kıvrılmıştı. Kırkmanın lüleli perçemi modası yoktu o günlerde. Mor yünlüden yapılmış olan elbisesi de günün modasına uygundu. İspanyol işi siyah kadife şeritlerle süslenmişti. Kuşağında altın bir cep saati parıldıyordu. Bunlar o sıralarda şimdiki gibi ayağa düşmemişti. Okurlarım tabloyu tamamlamak için bunlara kibar, ince yüz çizgileri, biraz soluk ama pek duru bir ten, sultanlar gibi bir yürüyüş, bir eda eklerlerse, Bayan Temple'ın dış görünüşü konusunda sözlerin verebileceği kadar doğru bir izlenim edinmiş olurlar. Sonradan kiliseye giderken taşıyayım diye bana verdiği dua kitabının iç sayfasındaki yazıdan onun tam adının Maria Temple olduğunu öğrenecektim. Lowood okulunun müdüresi, evet Bayan Temple okulun müdüresiydi. Masalardan birinin üzerine konan iki yer yuvarlağının başına geçerek en üst sınıfı çevresine topladı. Coğrafya dersi vermeye başladı. Öteki sınıflarda öğretmenlerinin çevresine toplandılar. Tarih, dil bilgisi falan bir saat kadar sürdü. Bundan sonra yazı dersi, aritmetik dersi başladı. Bayan Temple'la büyük kızlardan birkaçı da müzik dersi verdiler. Her dersin süresi saatle belirtilmişti. En sonunda saat 12'yi çaldı, müdüre ayağa kalktı. Öğrencilere bir söyleyeceğim var dedi. Ders sonu curcunası kopmaya başlamışken onun sesiyle duruldu. Bu sabah size öyle bir kahvaltı verilmiş ki yiyememişsiniz, diyordu. Karnınız aç olsa gerek, hepinize peynir, ekmek dağıtılması için emir verdim. Öğretmenler ona şaşkınlıkla bakar gibiydiler. Bayan Temple onlara açıklama yapar gibi bir sesle, ''Sorumluluğu kendi üzerime alıyorum.'' dedi, çıktı gitti. Biraz sonra peynir ekmekler getirilerek dağıtıldı. Bütün okulun karnı doydu, yüzü güldü. Bu kez de bahçeye diye buyruk verilince kızlar başlarına basma bağcıklı kaba saba birer hasır şapka giydiler. Omuzlarına birer gri pelerin aldılar, ben de öyle giyindim, onlarla birlikte açık havaya çıktım. Bahçe dedikleri yer geniş bir avluydu. Her türlü manzarayı kapatan son derece yüksek duvarlarla çevriliydi. Bir yanında bir sundurma uzanıyordu. Avlunun ortasında da birbirinden geniş yollarla ayrılmış küçük küçük bölümler vardı. Bunlar çiçek, bitki falan yetiştirmeleri için öğrencilere verilmişti. Her öğrencinin bir bölmesi vardı. Çiçek dolu oldukları zaman güzelleşecekleri belliydi ama şimdi Ocak ayının son yarısında her şey soğuktan kavrulmuş, yağışlardan çürümüş, boz bir yıkıntıydı. Orada durmuş dört bir yanıma bakınırken ürperiyordum. Açık havaya çıkılacak gibi bir gün değildi. İyice yağışlı değilse de sapsarı sis gibi bir ahmak ıslatan havayı karartmıştı. Yerlerde hala bir gün önceki sağanakların çamuruyla vıcık vıcıktı. Kızların gürbüz olanları koşuşarak hareketli oyunlar oynuyorlardı. Soluk benizi zayıf olanları ise yağıştan soğuktan korunmak için sundurmaya sığınmışlardı. Sis o titreyen vücutlarına işledikçe birçoğu da kof kof öksürüyordu. O zamana kadar ben hiç kimseyle konuşmamıştım. Benimle ilgilenen de yoktu. Yapayalnız duruyordum bahçede. Ama bu yalnızlığa alışıktım ben, pek ağrıma gitmiyordu. Sundurmanın direklerinden birine dayanıp gri pelerinime iyice sarındım. Beni dışarıdan ısıran soğukla içeriden kemiren açlığı unutmaya çalışarak kendimi çevremi seyretmeye, bir yandan da düşünmeye verdim. Düşüncelerim çok belirsiz, bölük pörçük olduğu için yazmaya değmez. Nerede olduğumu bile pek ayırdığında değildim henüz. Geçmişte, geçmişteki yaşantım da ölçülemez uzaklıkların ardında kalmış gibiydi. Bugünüm belirsiz, yabancıydı. Geleceğim üzerine de hiçbir bildiğim yoktu. Manastır avlusuna benzeyen bahçeye, sonra da okul yapısına baktım. Bu yarısı gri ve eski, yarısı da epey yeni olan kocaman bir yapıydı. Yatakhane ile dersliği kapsayan yeni bölümde kilisemsi bir hava yaratan kafesli oymalı pencereler vardı. Kapının üzerindeki taş bir levhada şöyle yazıyordu. Lowood Kurumu. Bu bölüm İsa'dan sonra nokta nokta yılında bu ilde oturan Brocklehurst konağından Naomi Hurst tarafından onarıldı. Işığın insanlar önünde öyle bir parlasın ki onlar yaptığın iyi işleri görebilsinler. Ulu Tanrı'nın yücelik ve görkemini kavrasınlar. İncil, Matteus kitabı 16. sure. Bu sözcükleri kaç kez üst üste okudum. Bir şeyler anlatmaları gerektiğini seziyordum ama anlamlarını iyice kavrayamıyordum. Kurum sözcüğünün ne anlama geldiğini çıkarmaya, ilk cümleyle sonraki sure arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyordum ki arkamda bir öksürme duyarak başımı çevirdim. Yakınımdaki taş sıralardan birinde bir kızın oturduğunu gördüm. Başını eğmiş, okuduğu kitaba kendini iyice vermiş gibiydi. Durduğum yerden kitabın adını görebiliyordum. Rasselius. Bu adı yadırgadım. Bu yüzden de hoşuma gitti. Kız bir sayfayı çevirirken başını kaldırınca ben hemen, ''Kitabın sürükleyici mi bari?'' diye sordum. ''Sen bitirince ben de okuyabilir miyim?'' diye sormaya da niyetlenmiştim. Kız birkaç saniye duralayıp beni süzdükten sonra, ''Ben beğendim.'' dedi. ''Ne üstüne?'' diye sordum. Böyle bir yabancı ile konuşmayı nasıl göze alabildiğimi pek anlayamıyorum. Yaratılışıma, huylarıma aykırı bir şeydi bu. Ama onun yaptığı işi kendime yakın bulmuştum galiba. Çünkü ben de okumayı pek severdim. Yalnız benim alışık olduğum kitaplar daha hafif, çocuksu şeylerdi. Ağır yapıtları daha ne anlayabiliyordum ne de tadına varıyordum. Kız kitabı bana uzatarak istersen bakabilirsin dedi. Baktım. Şöyle bir karıştırınca bu kitabın hiç de adı kadar çekici olmadığına karar verdim. Benim çocuksu beynime göre sıkıcıydı biraz. Periler, inler, cinlerle ilgili bir şey yoktu içinde. Sık yazılarla kaplı olan sayfaları da göz alıcı resimlerden yoksundu. Kitabı geri verdim. Kız hiç sesini çıkarmadan aldı. Gene deminki gibi dalıp gitmeye niyetliydi besbelli. Yeniden cesaretimi toplayarak, şu kapının üstündeki taş levhada yazılanların anlamı nedir, bana söyleyebilir misin diye sordum. Lowood kurumu nedir? İçinde bulunduğun yer. Neden kurum diyorlar öyleyse? Öteki okullardan bir başkalığı var mı? Bir bakıma bir hayır yuvasıdır burası. Sen, ben, hepimiz bağışla geçinen çocuklarız. Sen de kimsesiz olsan gerek. Ya baban ya da anan ölmüş besbelli, öyle değil mi? İkisi de ben çok küçükken ölmüşler. İşte böyle. Buradaki kızların hepsi ana babalarından ya birini ya da ikisini birden yitirmişler. Burası da kimsesiz çocukların okuduğu bir yuva. Hiç para vermiyor muyuz? Parasız mı bakıyorlar bize? Velilerimiz her birimiz için yılda 15 altın öderler. Öyleyse neden bağışla geçiniyormuşuz? Hem bakım hem de okuma giderlerimiz için 15 altın yetmez de ondan. Geri kalanı bağış olarak toplanıyor. Kimlerden? Bu dolaylardaki, Londra'daki bir takım iyiliksever hanımlarla beylerden. Naomi Brocklehurst kimmiş? Levhada yazıyor ya, binanın bu yeni bölümünü yaptıran hanım. Oğlu da okulu yönetiyor. Neden? Okulun muhtemedi, yönetim müdürü de ondan. Yani bu bina o uzun boylu hanımın, hani saati var, bize peynir ekmek vermesini söyledi. Onun değil mi? Bayan Temple mı? Yok canım, keşke onun olsaydı. O her yaptığı iş için Bay Brocklehurst'e hesap vermek zorunda. Bütün yiyeceklerimizi, giyeceklerimizi Bay Brocklehurst alır. Burada mı oturuyor o da? Yok, 3 kilometre kadar ötede, geniş bir köşkleri var. İyi bir adam mı bari? Kendisi papazmış. İyilik işlerini pek severmiş. O uzun boylu hanım, Bayan Temple mı dedin? Evet. Ya öteki öğretmenlerin adları ne? Kırmızı yanaklısı Bayan Smith. Ev işi, biçki dikiş derslerine bakar. Biz bütün giydiklerimizi kendimiz dikeriz. Elbise, pelerin, her şey. O kara saçlı, ufak tefek olanı Bayan Stetchard. Tarihle dil bilgisi öğretir. İkinci sınıfın ezberlerini dinler. Omuzuna şal saran, beline sarı bir kurdeleyle mendil bağlayan da Madame Pierrot'dur. Fransa'nın Lisle kentinden gelme, Fransızca öğretmeni. Sever misin öğretmenlerini? Eh işte, kötü sayılmazlar. O ufarak esmer olanı ile o Madame, şeyi seviyor musun? Adını söyleyemiyorum senin gibi. Bayan Stetchard çabuk öfkelenir. Kızdırmamaya bak. Madame Pierrot da kötü insan değildir. Ama Bayan Temple hepsinden iyi değil mi? Çok iyidir, çok da akıllı. Hepsinden üstündür o. Çünkü onlardan çok daha bilgilidir. Çoktandır burada mısın sen? 2 yıldır. Kimsesiz misin sen de? Anam yok. Seviyor musun okulu? Sen biraz fazla soru soruyorsun. Artık yetti. Şimdi kitabımı okumak istiyorum. Tam o sırada öğle yemeği için grağı çaldı. Herkes içeri girdi. Yemekhaneyi dolduran koku, kahvaltı sırasında gönlümüzü bulandıran kokudan daha iştah açıcı değildi. Yemek 2 tane kocaman kalaylı kazanın içindeydi. Bu kazanlardan dışarıya yanık et yağı kokan koyu buharlar fışkırıyordu. Yemeğin bir arada pişirilmiş lezzetsiz patateslerle ne idiği belirsiz pas renkli et parçalarından ibaret olduğunu gördüm. Bu nesneden her kıza oldukça bol sayılabilecek bir öğün verildi. Yiyebildiğim kadarını yedim. İçimden de acaba bütün yemekler böyle mi çıkacak diye geçiriyordum. Yemekten sonra hemen ders odasına geçtik. Ders saat 5'e kadar sürdü. Öğleden sonra dikkate değer bir tek şey oldu. Sundurmada konuşmuş olduğum kızı Bayan Stetchard tarih dersinden kovdu. Ceza olarak da odanın orta yerinde ayakta tuttu. Bu ceza çok yüz kızartıcı gibi geldi bana. Hele böyle büyük bir kız için. Çünkü 13-14 yaşlarında gösteriyordu zavallı. Üzüntüden, utançtan kahroluyor sandım. Ama şaşılacak şey ne ağladı ne de yüzü kızardı. Ciddi, gene de sakin, gitti odanın en ortasında durdu. Bütün gözler de onun üzerinde. Kendi kendime nasıl oluyor da bu kadar sakin, bu kadar dirençli dayanabiliyor bu duruma diyordum. Onun yerinde ben olsaydım, yer yarılsa da içine geçsem derdim %100. Ama onun cezasından çok daha başka bir şey düşünüyor gibi bir tutum var. Burada olmayan, gözde görünmeyen bir şey. Hani gözü açık düş görmek derler ya, şimdi o da böyle gözü açık düş mü görüyor yoksa? Gözlerini yere dikmiş ama baktığı yeri görmediğine kalıbımı basarım. Gözleri kendi içine, kendi yüreğine çevrilmiş sanki. Şimdiki durumunu değil de geçmişleri düşünüyor gibi. Nasıl bir kız acaba bu? Uslu mu yoksa yaramaz mı? Saat 5'i biraz geçe bir yemek daha verdiler bize. Küçük bir tas kahveyle yarım dilimde çavdar ekmeği. Ekmeği kahveyi iştahla gövdeye indirdim ama bir o kadar daha olsa gene yiyip içebilirdim. Karnım daha açtı çünkü. Yarım saat oyundan sonra gene ders başladı. Sonra gene birer bardak suyla birer yulaf çöreği verdiler. Dualarımızı ettik, yattık. Lowood'daki ilk günüm işte böyle geçti.